Ayrım 14. 51. soru. İlk yaşam belirtileri denizde yer aldı. Kara ve atmosfer koşulları canlılar için elverişsizdi. Bazı su yosunları tatlı sulara uyarlandılar. Zamanla bitki biçimlerinde fizyolojik değişimler ortaya çıktı ve böylece bitkiler atmosfer içinde daha uzun süre kalacak duruma geldi. Kara bitkilerin bunlardan türeliliğine inanılmaktadır. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Dünyanın oluşumu. B. İlk yaşam belirtileri. C. Canlılar arasındaki farklılıklar. D. Karada yaşam. E. Su yosunlarının özellikleri. Cevap D. İlk yaşam belirtileri. 52. soru. Öyle ya da böyle, klasik sanatçı ya da yapıt, soy, maden, altın gibi her zaman, her yerde geçer akçeye olan sanatçı ya da yapıttır. Sıradan sanatçının ya da yapıtın ötesinde nitelikler taşır. Zamanı en iyi yansıtan, aydınlatan, zamanını aşan, ulusal değerleri yanında evrensel yönleri bulunan, her çağda geçerliliğini koruyan, canlı, çapraşık, gizemli varlıklardır. Bu parçada beğenilmeyen yön aşağıdakilerden hangisidir? A. Her yerde beğenilmesi. B. Her zaman beğenilmesi. C. Sıradan olmaması. D. Çağını aşaması. E. Zor olması. Cevap E. Zor olması. 53. ve 54. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Atilla İlhan çok yönlü bir şairdir. Toplumsal konulardan bireysel konulara kadar bir dizi konuyu kültürel doku zenginliğiyle anlatır. Bağımsızlık, adalet, eşitlik, özgürlük, barış, halkçılık gibi temaları evrenseli yakalayan bir söylemle işler. Bireysel temaların başında kişinin kendisi olma isteği yer alır. Aşk, ayrılık, yalnızlık acısı, mutsuzluk, kaçış ve bunun gibi temaları kendimizden bir şeyler bulmanın ilgisi ve yorgunluğuyla okuruz. 53. soru. Bu parçada Atilla İlhan'ın okunması özellikle hangi nedenle bağlanmıştır? A. Onun şiirlerini okuyanların kendi ruh denizinde yüzmelerine. B. Çok yönlü ve ünlü bir şair oluşuna. C. Aşk, ayrılık, yalnızlık gibi klasik konuları basit bir şekilde işlemesine. D. Dilinin yalın ve konuşma diline yakın olmasına. E. İşlediği temalarla evrenseli yakalamasına. Cevap A. Onun şiirlerini okuyanların kendi ruh denizlerine yüzmelerine. 54. soru. Bu parçada Atilla İlhan'la ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Bireysel ve toplumsal konuları işlediğine. B. Farklı konulara değinildiğine. C. Çok yönlü bir şair olduğuna. D. İşlediği konulara kültürel faktörleri de kattığına. E. Herkes tarafından ilgiyle okunduğuna. Cevap E. Herkes tarafından ilgiyle okunduğuna. 55. ve 56. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Ahmet Mithat'ın zamanında çok okunan ve sevilen bir romancı olmasının nedenleri çeşitlidir elbette. Olayları düzenlemekte, karmaşık olayları merak uyandıracak bir biçimde düğümleyip çözmedeki başarısı, sade bir dille yazması, halkın alışık olduğu meddah ağzını romana uygulaması bu nedenlerden birkaçıdır. Ayrıca romanlarındaki karakterlerin yanı sıra anlattıkların ve okurun da bir kişilik kazanması ve aralarında kurulan diyalog sayesinde yaratılan dostça ilişki onun sevilen bir yazar olmasından büyük rol almıştır. 55. soru. Bu parçada Ahmet Mithat'la ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. Yapıtlarında halkın sorunlarını işlediği. B. Anlaşılır bir dille yazdığı. C. Olayları kurgulamakta başarılı olduğu. D. Okurla başarılı bir diyalog oluşturduğu. E. Geleneksel Türk tiyatrosundan yararlandığı. Cevap A. Yapıtlarında halkın sorunlarını işlediği. 56. soru. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Ahmet Mithat'ın özelliklerinden değildir? A. Çok okunan ve sevilen bir yazardır. B. Eserlerinde anlaşılır bir dil kullanılmıştır. C. Eserlerinde merak duygusuna hitap eder. D. Divan edebiyatından esinlenmiştir. E. Okurlarıyla samimi diyaloglar kurar. Cevap D. Divan edebiyatından esinlenmiştir. 57. 58. ve 59. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önderimiz her ne koşulda olursa olsun yüzünü hep çağdaş medeniyetlere dönebilmiş bir liderdir. Ona göre milletin geleceği medeniyetle çatışmada değil, uzlaşmada, batıdan kopmada değil, batının modern kültürünü benimsemede yatmaktadır. Onun kültür anlayışına göre her değişime sağlık gelişme değildir. Fakat çağdaşlaşma için kültür değişmesi kaçınılmazdır. Çağdaş bir toplum olmak için ona göre ata yadigarı geleneksel kültür yerine modern, laik ve milli bir kültür yaratmak gerekir. Ancak bu şekilde ilerlemenin ve modernleşmenin önü açılabilir. Ayrıca o, bu modernleşmenin de eğitim sürecine bağlı olduğunu herkesten önce anlayabilmiş bir dehadır. 57. soru. Bu parçaya dayanılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Toplumsal çağdaşlaşma kültürel alandaki değişimlerle mümkündür. B. Atatürk'ün kültür anlayışında değişme önemli bir yer tutar. C. Atatürk'e göre Türk toplumu batıdan faydalanmalıdır. D. Yeni bir kültürün oluşmasında en önemli etkenlerden biri eğitim sistemidir. E. Atatürk, geleneksel kültürün dış etkenlere karşı korunması gerektiğine inanmıştır. Cevap E. Atatürk, geleneksel kültürün dış etkenlere karşı korunması gerektiğine inanmıştır. 58. soru. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Atatürk'e göre modernleşme, eğitimle ve yüzümüzü batıya dönmekle gerçekleşir. B. Kültürler, çatışmalar toplumumuzu hiçbir yere götüremez. C. Türk toplumun milli kültürünü yok sayıp batı kültürünü benimsememelidir. D. Atatürk, her türlü değişmenin toplumu hızlı bir biçimde modernleştireceğine inanmıştır. E. Atatürk, toplumun tüm aksaklıklarının giderilmesinin geleneksel kültürün derinliklerinde yattığına inanır. Cevap A. Atatürk'e göre modernleşme, eğitimle ve yüzümüzü batıya dönmekle gerçekleşir. 59. soru. Bu parçaya göre çağdaş bir toplum olmanın koşulu aşağıdakilerden hangisidir? A. Bilim adamlarına elverişli koşullar yaratmak. B. Türk gençliğinin kendi kültürünü tanımasını sağlamak. C. Çağdaş, laik ve ulusal bir kültür yaratabilmek. D. Kendi kültürüne yüz çevirmek. E. Ulusal bilinci her şeyin üstünde tutmak. Cevap C. Çağdaş, laik ve ulusal bir kültür yaratabilmek. 60. ve 61. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Duyma yeteneğimi yitirdikçe insanlardan çekindim. Bir sağ piyanistin konserine itibar edilmeyeceğinden korktum. Oysa yaşamım müziğe bağlıydı. Duymadan kompozisyonlar oluşturmanın mümkün olmayacağını düşündükçe beğenilmemek korkusu beni çok ürküttü. İntihar etmeyi çok düşündüm. Ama dünya sanat alemine çok şeyler verebileceğimi biliyordum. Beni ayakta tutan da bu inançtı. 60. soru. Bu parçada düşüncelerini söyleyen Beethoven için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Psikolojik sorunların altında ezilmekten kurtulmuştur. B. Müzikle uğraşmayı hayatın amacı olarak görmektedir. C. İnsanlardan uzaklaştığı için sanata yönelmiştir. D. Gelecek bilincine sahiptir. E. Sanata yararı olacağına inanmaktadır. Cevap C. İnsanlardan uzaklaştığı için sanata yönelmiştir. 61. soru. Parçaya göre Beethoven intihar etmekten neden vazgeçmiştir? A. Korktuğu için. B. İntiharı inançına ters olduğu için. C. Sorunlarını alt edemeyeceği için. D. Sanatıyla daha çok şeyler verebileceği için. E. İnancını yitirdiği için. Cevap D. Sanatıyla daha çok şeyler verebileceği için. 62. 63. ve 64. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Türkiye'nin birkaç temel problemini mutlaka çözümleyerek 2000'li yıllara girmesi gerekir. Bu problemlerin bir ikisi değil, hepsi birden sağlığa kavuşturulmadığı takdirde bugünkü sınırlarımız içinde Büyük Türkiye, daha açık ifadeyle büyük devlet olma ülkümüzü gerçekleşemez. Bize büyük devlet bırakan dedelerimizi bir büyük devletin imkanları içinde yaşatan atalarımızın kemikleri sızlar. İktidar, azim ve yeterlilik ister. Milli potansiyelde bu unsurlar mevcuttur. Bu potansiyeli harekete geçirmeyenler tarih karşısında sorumludurlar. 62. soru. Bu parçaya göre Büyük Türkiye ideali neye bağlıdır? A. Azimli bir iktidara. B. Atalarımızın başaramadıklarını başarmaya. C. Türkiye'nin temel problemlerinin hepsini çözmeye. D. Milli potansiyeli harekete geçirmeye. E. Eğitimli gençler yetiştirmeye. Cevap D. Milli potansiyeli harekete geçirmeye. 63. soru. Bu parçanın yazarına göre iktidarların en önemli sorumluluğu nedir? A. Halkın eğitim ve öğretiminden eşit olarak yararlanabilmesini sağlaması. B. Sorunlarını üzerine azim ve kararlılıkla gidebilmesi. C. Türk toplumunu çağdaş toplumlar seviyesine çıkarabilmesi. D. Milli potansiyeli harekete geçirerek mevcut sorunları çözmesi. E. Ulusu daha refah bir yönetime oluşturması. Cevap D. Milli potansiyeli harekete geçirerek mevcut sorunları çözmesi. 64. soru. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı niteliğindedir? A. Türkiye'yi 2000 yıllarda hangi sorunlar beklemektedir? B. Büyük Türkiye idealinin gerçekleşmesi nelere bağlıdır? C. Milli gücümüzü oluşturan etkenler nelerdir? D. İktidarların Türkiye'yi yönetme tutumları nasıl olmalıdır? E. Türkiye önemli problemlerini çözebilmede önemli bir aşama kaydedebildi mi? Cevap B. Büyük Türkiye idealinin gerçekleşmesi nelere bağlıdır? 65. 66. ve 67. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Savaş dün olduğu gibi bugün de insanla yapılıyor. Tetiği çeken, hatta düğmeye basan elin inançlı olması gerekiyor. Yarım asır önce en modern teknolojiyle donatılmış Çekoslovak tümenleri tek kurşun atmadan Hitler'e teslim oldu. Aynı yıllarda Finlandiya ise küçük ordusu ile Stalin'in tümenlerine kan kusturdu. Silahlar koleksiyonuyla ünlü İran'ın Irak'ı bir hamlede alt etmesi gerekiyordu. Öyle olmadı. İran, 600 sonuna kullanamadığı süper silahlarla değil, cepheye sürdüğü milyonlarca insanı sayesinde düşmanı durdurabildi. Bütün bu örnekler gösteriyor ki hala insan önemli bir faktördür. 65. soru. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Savaşlar yıkıcı ve engellenmesi gereken durumlardır. B. İnsanlık artık silaha değil eğitime para yatırmalıdır. C. Her süper güç mutlak suretle bir gün durdurulur. D. İnsanlığın zararına iş yapanlar gereken cevabı mutlaka alırlar. E. Dün de bugün de insan silahtan daha önemli bir faktördür. Cevap E. Dün de bugün de insan silahtan daha önemli bir faktördür. 66. soru. Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarının hangisine başvurulmuştur? A. Tanık gösterme. B. Alıntı yapma. C. Karşılaştırma. D. Örnekleme. E. Tartışma. Cevap D. Örnekleme. 67. soru. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. Savaşlarda insan faktörü yerine artık silah faktörünü bırakmıştır. B. Çekoslovaklar hiç karşı koymadan Hitler'e teslim olmuştur. C. İran savaşı silahla değil insan gücüyle kendi lehine çevirmiştir. D. Küçük bile olsa inançlı Fin ordusu Stalin'e başarıyla karşı koyabilmiştir. E. İnsanların istekleri ve güçleri silahların güçlerin daha etkili olabilmiştir. Cevap A. Savaşlarda insan faktörü yerini artık silah faktörüne bırakmıştır. 68. 69. ve 70. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Kutsal sözcüğünün yanlış olduğu söyleniyor. Evet, yanlıştır. Çünkü kut sözcüğü saadet anlamına gelir. Böyle olunca kutsalın da saadetli anlamına gelmesi gerekir. Oysa bu sözcüğü biz bugün mukaddes sözcüğün eş anlamlısı olarak kullanıyoruz. Öyle bile olsa bu sözcük artık Türk halkı tarafından beğenilmiş ve sevilmiştir. Şimdi yanlış türetildi diye sözlüğümüzden çıkaracak mıyız bunları? Unutmayalım ki böyle sözcükler her dilde vardır. Önemli olan sözcüğün doğru türetilmiş olması değil, halk tarafından benimsenip benimsenmemesidir. 68. soru. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Her dilde yanlış türetilmiş sözcük alabilir. B. Bir dilden çıkarılan sözcük sayısı ne kadar çok olursa dil o kadar zayıflar. C. Sözcüklerin yanlış türetilmeleri önemli değil, halkın onları benimsemesi önemlidir. D. Dilimizdeki sözcüklerin bir kısmı yanlış türetilmiştir. E. Kutsal sözcüğü yanlış türetildiği için dilden çıkarılmalıdır. Cevap C. Sözcüklerin yanlış türetilmeleri önemli değil, halkın onları benimsemesi önemlidir. 69. soru. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A. Öyküleme. B. Betimleme. C. Karşılaştırma. D. Açıklama. E. Tartışma. Cevap E. Tartışma. 70. soru. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? A. Kutsal sözcüğünün gerçek anlamı saadetli demektir. B. Dil yanlış türetilen sözcüğü kendiliğinden geçersiz kılar. C. Dilde önemli olan halkın benimsemesidir. D. Her dilin yapısı içinde yanlış türetilmiş sözcükler mutlaka olur. E. Kutsal sözcüğü dilimizde mukaddes anlamında kullanılmaktadır. Cevap B. Dil yanlış türetilen sözcüğü kendiliğinden geçersiz kılar. 71. 72. ve 73. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Ayşe, Necmiye, Pelin, İrem ve Hüseyin adlı kişiler Samsun, Antalya, İzmir, Diyarbakır ve Trabzon illerinde iş veya tatil amaçlı gezilere gitmişlerdir. Bu kişilerin hangi şehre ve ne amaçla gittikleriyle ilgili şu bilgiler verilmiştir. İki kişi tatil, diğerleri iş için gitmişlerdir. Ayşe, Pelin ve Hüseyin'in amaçları aynıdır. Antalya ve İzmir'e gidenlerin amaçları aynıdır. Ayşe, Samsun'a, Hüseyin de deniz kenarında olmayan bir şehre gitmiştir. 71. soru. Aşağıda verilen hangi iki kişinin nereye gittiği kesin olarak belli değildir. A. Necmiye ile Pelin, B. Necmiye ile İrem, C. İrem ile Pelin, D. İrem ile Hüseyin, E. Necmiye ile Hüseyin. Cevap B. Necmiye ile İrem. 72. soru. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A. Necmiye Antalya'ya gitmiştir. B. İrem İzmir'e gitmiştir. C. İrem Antalya'ya gitmiştir. D. Hüseyin'in gidiş amacı tatildir. E. Pelin Trabzon'a gitmiştir. Cevap E. Pelin Trabzon'a gitmiştir. 73. soru. Aşağıdaki ikililerden hangisinin gidiş amacı iştir? A. Ayşe ve Necmiye, B. Necmiye ve Pelin, C. Pelin ve Ayşe, D. Pelin ve İrem, E. Ayşe ve İrem. Cevap C. Pelin ve Ayşe. 74. 75. 76. ve 77. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Her katında iki dairesi olan 5 katlı bir apartmanda oturanlarla ilgili şunlar bilinmektedir. Ayşe ile doktor aynı kattadır. Ressam, Tarık ve Pelin birer kat arayla oturmaktadırlar ve Tarık ortada, Pelin üsttedir. 4. kat boştur. Önder, Tarık'tan daha alt katta, Faruk ise daha üst kattadır. Apartmanda 3 daire boştur. 74. soru. Önder'le aynı katta kim oturmaktadır? A. Ressam, B. Ayşe, C. Pelin, D. Tarık, E. Faruk. Cevap A. Ressam. 75. soru. Boş dairenin bulunduğu katta diğer dairede kim oturmaktadır? A. Faruk, B. Pelin, C. Doktor, D. Tarık, E. Önder. Cevap D. Tarık. 76. soru. Hangi numaralı dairelerin boş olduğu kesinlikle bilinmektedir? A. 5 ile 6, B. 7 ile 8, C. 5, 7 ve 8, D. 6, 7 ve 8, E. 5 ile 7. Cevap B. 7 ile 8. 77. soru. 10 numaralı dairede oturan kişinin bilinebilmesi için 9 numaralı dairede kimin oturması gerekir? A. Faruk, B. Ayşe, C. Önder, D. Pelin, E. Faruk. Cevap B. Ayşe. 78. 79. ve 80. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Aslı, Ertan, Nursel, Zeynep ve Pelin adlı kişilerin boyları ve yaşları ile ilgili olarak şunlar bilinmektedir. Pelin, Nursel'den daha uzun ve yaşlı, Zeynep'ten daha kısa ve yaşlıdır. Ertan ve Aslı'dan biri en uzun ve en yaşlısı, diğeri en kısa ve en gencidir. 78. soru. Yaş sıralaması kaç farklı şekilde yapılabilir? A. 2, B. 3, C. 4, D. 5, E. 6. Cevap C. 4. 79. soru. Yaş sıralaması büyükten küçüğe doğru yapıldığında her zaman ikinci sırada yer alan kimdir? A. Ertan, B. Pelin, C. Nursel, D. Zeynep, E. Aslı. Cevap B. Pelin. 80. soru. En yaşlı olan Aslı ise boyca en kısa olan kimdir? A. Aslı, B. Ertan, C. Zeynep, D. Pelin, E. Nursel. Cevap B. Ertan. ALES deneme sınavı 3 sözel bölüm bitmiştir.